Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli, çok kıymetli aziz dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kardeşlerimi, dinleyenlerimi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, vatanımızı, dünyamızı, ukbamızı rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Değerli dinleyenler, bugünkü programımızda Hucurat Suresinin 6. ayetinden başlayarak 6, 7 ve 8. ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimizin buyruklarını, bizlerden isteklerini, neler talep ettiğini, neler istediğini, nasıl davranmamız gerektiğini o ayetler çerçevesinde ele almaya ve orada beyan buyrulan ahkamı ilahiyeyi, dinimizin, şeriatimizin ahkamını öğrenmeye, anlatmaya çalışacağız. Tabii ki her ayeti kerime Rabbimizin kelamı, Rabbimizin buyruğu ve orada bizim inancımızı, ibadetimizi, ahlakımızı, muamelatımızı, haramları, helalleri, beşeri münasebetlerimizi, komşuluğumuzu, yaptığımız bütün işlerimizi ilgilendiren, bizim görebildiğimiz, anlayabildiğimiz ama onun ötesinde belki de o işaretlerini, derin manaları anlayamadığımız nice güzellikler, manalar var Yüce Rabbimizin bu beyanlarında. Burada bugünkü ayet-i kerimede söz konusu edilen husus, birilerinin bize bir haber getirmesi, belki bu basınla, yayınla, medyayla, haberlerle ilgili de çok önemli yönü var ayet-i kerimenin. Belki biz işin sosyal, güncel tarafını uzmanlık alanımız olmadığından dolayı pek fazla belki detaylı ortaya koyamayabiliriz ama en azından bu alanda neler yapmak, nasıl davranmak, nasıl dikkatli olmak noktasında ayette kastedilen manayı da ortaya koymaya çalışabiliriz dilimiz döndüğü kadar. Öncelikle ayet-i kerimeleri okumak istiyorum. Yüce Rabbimiz bu ayetlerde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu, hitap yine müminlere, bize. Ey iman edenler, ey müminler, ey ben Allah'a, Allah'ın kitabına, Allah'ın peygamberine iman ediyorum diyen, böyle bir iddiada bulunanlar. İn câekum fâsikun, size bir fasık, bir günahkar, bir yalancı, yani Allah'a itaat çizgisinden çıkmış bir kişi size getirirse bir nebeyin bir haber. Yani sizin aklınızda şu şöyle söylüyor, şöyle bir olay oldu, birileri şöyle yapıyor, şöyle planlar kuruyor. Bu şahıs planında olabileceği gibi kurum planında daha çok, daha ötesinde de devlet planında bunlar söz konusu olabilir. Yani şöyle bir durum var, şöyle bir hazırlık var, şöyle bir plan var, şöyle şey oldu, konuşuldu tarzında herhangi bir haber. Eğer bir fasık size bir haber getirirse, fetebeyyenu, onu iyice tahkik edin. Yani o haber doğru mu, yanlış mı, bunu kim getirdi, nereden getirdi, doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Bu haberin haberi sadık, yani doğru bir haber olup olmadığını iyice tahkik edin, bunu ortaya koymaya çalışın. Peki hemen o kişiye inanırsanız, haberin doğru olup olmadığını araştırmadan onun doğruluğuna karar verirseniz ne olur? En tusibu kavmen bi cehaletin, bilmeden, bilmeyerek bir kavme, bir topluma, topluluğa sataşırsınız. Saldırıda bulunursunuz veya onlara karşı bir düşmanlık yapmayı düşünebilirsiniz. Sonra ne olur? Fetusbihu ala ma faaltum nadimin. Sonra da yaptığınızda pişman kimseler olursunuz. Yani orada hemen tahkik etmeden, doğru olup olmadığını kesinleştirmeden öyle bir şey yaparsınız ki ya bir savaş açabilirsiniz, ya bir saldırıda bulunabilirsiniz, yahut bir kötülük, misli bir kötülük yaparsınız ile ahirihi, ama neticede o haberin yanlış olduğu ortaya çıkınca siz bu kez yaptığınız o sabırsızlık sebebiyle acelece yapmış olduğunuz işten dolayı da büyük bir pişmanlık duyarsınız, pişmanlık duyabilirsiniz. Şimdi öncelikle ben bu ayet-i kerime üzerinden devam etmek istiyorum. Peşindeki ayet-i kerimeler de bununla bağlantılı ama bu ayetteki husus nedir, fasık kimdir, getirdiği haber nedir? En azından olan ayet-i kerimenin inmesine sebep olan olaylara baktığımız zaman en azından bu ayet ne zaman indi, kimler hakkında indi, ayet ne söylüyor bunu biraz daha anlama imkanımız doğacaktır. Ayetin iniş sebeplerine baktığımız zaman kıymetli kardeşlerim orada şu hususları görebiliyoruz. Birkaç sebep nikledilmiş kaynaklarımızda. Birincisi Ahmet bin Hanbel'in Haris bin Dirar el-Huzay'den naklettiği bir rivayet var. Bu Haris bin Dirar el-Huzay'ı anlatıyor olayı. Diyor ki Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gittim. Beni İslam'a davet etti. Davetini kabul ederek İslam'a girdim. Beni zekat vermeye davet etti. Onu da kabul ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kavmime gidip onları İslam'a davet etmek için izin istedim. Kavmimden İslam'ı kabul edenlerin zekatlarını da toplarım. Siz bana bir elçi gönderirsiniz. Topladığım zekatı ona teslim ederim. Aralarında gönderilecek elçinin vaktini tayin ettiler. Bunda söz veriyor. Yani Haris bin Dirar el-Huzayi, Huzayi kabilesinden bir zat. Peygamberimize iman ediyor. Ondan sonra Efendimiz ne derse onları kabul ediyor. Zekat vermeyi de kabul ediyor. Hatta dönüp kavmime hem İslam'ı onlara davet edeyim. Sonra da onlar kabul edenlerin zekatlarını toplarım. Siz bana elçi gönderirsiniz. Ben de o zekat toplar ona veririm diye konuşma aralarında gerçekleşiyor. Hatta bu gelecek elçinin de ne zaman geleceğinin de vaktini tayin ediyorlar. Haris kavminden Müslüman olanların zekatını topladı. Tayin edilen vakitte elçiyi beklemeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona birisini gönderdi. Fakat gönderdiği adam gitmedi. Haris Resulullah'ın hoşuna gitmeyen bir şeyden dolayı elçiyi göndermediğini sandı. Şimdi anlaşıyorlar. Hatta vakti de anlaşıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam hiç bugüne kadar Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin söz verip de sözünden hulf ettiği, yerine getirmediği bir hadise yok. Efendimiz sadıkul vaadil emin diye doğru sözlü, ahdine sadık ve emin, güvenilir bir insan olarak tanınan ta küçüklüğünden en son vefatına kadar böyle bir müstesna güven telkin eden ve bu noktalara dikkat eden bir üsve-i hasene Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi elçi gelmeyince bu kez Haris herhalde diyor ben diyor Resulullah'ın diyor hoşuna gitmeyen bir şey yaptım diyor. Bir farkında olmadan bir yanlış davranışta bulundum. Bundan dolayı herhalde Allah Resulü bana elçiyi göndermedi. Bunun üzerine kavminin ulularını çağırarak onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana topladığım zekatı almak üzere tayin edilmiş vakitte bir adam gönderecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği sözden dönmez. Ancak benden ona karşı bir fenalık sadır olmuş olmalı ki elçiyi göndermedi. Benimle beraber Resulullah'a gelir misiniz dedi. Halbuki işin Haris tarafı böyle. Orada bak bir elçi gitmeyince ne kadar oradaki o sahabe Haris radıyallahu anh ne kadar endişe ediyor, ne kadar bekliyor. Resulullah Efendimiz aleyhisselam hakkında herhangi bir menfi şey düşünmüyor. Ama ki yine suçu kendisine izafe ediyor. Herhalde ben bir galiba yanlışlık yaptım. Ya konuşun ya derken bir suedepte bulundum ki böyle oldu diye hep kendisini suçlu hissediyor. Ve neticede olayı aydınlatmak üzere de Efendimiz aleyhisselama bir grupla beraber gelmeye karar veriyor. Haris bin Dirar el-Huzayi. Gelelim şimdi Resulullah Efendimiz aleyhisselam cihetine. Bu taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Velid bin Ukbe diye bir kişiyi, bir sahabeyi Haris'e göndermişti. Velid bir miktar gittikten sonra korkarak geri dönmüş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Haris zekatı vermediği gibi beni de öldürmeye kalkıştı demişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Haris'in üzerine bir birlik göndermişti. Haris ve arkadaşları Medine yakınlarında kendilerine gönderilen birlikte karşılaştılar. Bakınız değerli kardeşlerim, değerli dinleyenler, bir insanın bir yamuk yapması, bir yalan söylemesi, bir yanlışlık yapması, ayet-i kerimede bahsedilen o büyük bir pişmanlık sebebi olacak, bir büyük bir olaya, haksızlığa aslında sebep olabilecek cinsten bir yalan. Şimdi bu taraftan Efendimiz Aleyhisselam'ın gönderdiği seriye grup Haris'in üzerine, bir taraftan da Haris'in kendi ekibiyle beraber gidelim Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a bakalım ki ya biz hangi yanlışlık yaptık da Efendimiz bize elçiyi göndermedi, zekatımızı almaya almak için kimse gelmedi diye. Ve Medine yakınlarında kendilerine gönderilen birlikte karşılaştılar. Haris onlara nereye gittiklerini sorunca senin için geliyoruz dediler. Niçin geldiklerini sorunca da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana Velid bin Ukbe'yi gönderdi. Zekatı vermediğin gibi onu da öldürmeye kalkışmışsın cevabını verdiler. Haris, Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki vallahi ben kimseyi görmedim. Bana zekat için de kimse gelmedi dedi. Aslında burada Haris doğru söylüyor. Ama problem Velid bin Ukbe denen kişide. Şimdi bunlar yolda durum anlaşılıyor. Dolayısıyla Efendimizin gönderdiği o seriye artık Haris'in o Hüza kabilesine doğru gitmeyi bırakıyorlar. Gerçeği büyük oranda anlamış oluyorlar. Ve beraberce gelip Resulullah Efendimiz Aleyhisselam huzuruna varıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen zekat vermediğin gibi elçimi de öldürmeye kalkışmışsın. Şimdi Efendimiz niye böyle söylüyor? Efendimiz aleyhisselam Velid bin Ukbe'nin verdiği bilgiye güvendiği için ve bu konuda da henüz bir vahiy gelmediği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir vahiy gelirse gerçeği biliyordu. Bir vahiy gelirse gaybi Cenab-ı Hak ona öğretiyordu. Ama Allah'tan kendine bir vahiy gelmediği takdirde o da bizim gibi insandı. Tabii ki feraseti vardı. Tabii ki öngörüsü kuvvetliydi ama verilen bir habere de inanmak durumundaydı. Bakın burada Velid'in vermiş olduğu o yanlış bilgiye, habere Efendimiz Aleyhisselam güveniyor. Hem seriye gönderiyor. Sonra Haris geldiği zaman da Efendimizin ona ilk hitabı sen diyor efendim hem zekatı vermiyorsun, bana söz vermiştin. Onu vermediğin gibi bir de gönderdiğim elçiyi öldürmeye kalkışmışsın. Bunun üzerine Haris, hayır ya Resulallah, seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a and olsun ki ne bana elçiniz geldi ne de ben onu gördüm. Ben elçiniz gelmeyince Allah Celle Celaluhu ve Resulü galiba bana gazap ettiler. Galiba benim bir yanlışım oldu diyerek korkumdan buraya geldim dedi. Bunun üzerine de şimdi okuduğum ve üzerinde durmuş olduğumuz ey iman edenler, eğer bir fasık size bir haber getirirse onu tahkik edin, yoksa bilmeyerek bir kavma, bir topluma sataşırsınız, savaş açarsınız ve sonra yaptığınızda pişman olursunuz. Ayet-i kerimesi nazil oldu. Diğer rivayetlerde bu bilinen üzere, ama tabi böyle olaylar Efendimiz Aleyhisselam zamanında yaşanmış ve ayetlerin inmesine sebep olan bu olaylar bize meselenin Efendimizin hayatında, sirette nereye oturduğunu ve ayetten kastın ne olduğunu anlamaya yardımcı oluyor bu olaylar. Yine benzer rivayetler var ama onun farklı varyantları var. Onu da sizlere paylaşmak istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Fahrettin Razi rahmetullahi aleyh diyor ki, müfessirlere göre bu ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Velid bin Ukbe'yi Beni Mustalık'ın zekatını alması için göndermesi üzerine nazil olmuştur. Müfessirler bu gelişleriyle bu ayet umumi olarak gelmiştir fakat nazil oluşu Velid bin Ukbe hadisesine rastlamıştır demek istiyorlarsa doğrudur. Fakat bu ayet sırf Velid bin Ukbe hadisesiyle ilgili olarak nazil olmuş diyorlarsa bu zayıftır. Zira Velid Beni Mustalık'a bir kötülük yapmayı kastetmemiştir. İmam Ahmed'in rivayetine göre Velid kendisini bekleyen Harise cemaatinden korkarak geri dönmüştür. Onların kendisine bir fenalık yapacaklarından korkmuştur. İşte bunun için geri dönerek Resulullah'a onlar zekat vermediler, beni öldürecekler demiştir. Yine Razi sözüne şöyle devam ediyor. Bu ayetin Velid bin Ukbe hadisesi üzerine nazil olduğunu söyleyenlerin görüşlerinin zayıflığının bir delili de Allah Teala'nın ben bu ayeti şu hadise için inzal ettim dememesidir. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bir rivayet varid olmamıştır. Gerçek olan şudur. Bu ayet o hadisede nazil olmuştur fakat bu nüzul sebebi o hadisedir demek değildir. Bizim görüşümüzü doğrulayan sebeplerden birisi de Velid bin Ukbe'ye fasıklık yakıştırılmasıdır. Çünkü o fasıklıktan uzaktır. Ancak zannetmiştir ve zannında yanılmıştır. Zannında hata yapana da fasık denilemez. Nasıl fasık denilebilir ki? Ekseri dinden çıkanlara fasık denilebilir. Zira Allah Teala Allah fasıklar güruhunu muvaffak kılmaz. Maide 108. Hani biz meleklere Adem için secde edin demiştik de İblis'ten başkası hemen secde etmişlerdi. O ise cinden olduğu için Rabbinin emrine dışarı çıkmıştı. Ve fasık olanların barınacağı yerisi ateştir buyurulmuştur. Bu ayetlerde gösteriyor ki fasık diye tamamen dinden çıkmış olanlara denmektedir. Velid bin Ukbe ise dinden çıkmış değildir. Çünkü yalnızca yapmış olduğu zanda hata etmiştir. Burada değerli dinleyenlerim, olayı ben nakletmiş oldum ve birkaç olayın varyantı var ayetin sebebi olarak ve ister beni müstelik olsun ister demin bu Haris bin Hüzayi, Haris bin Dırar el-Hüzayi olayı olsun, burada ismi geçen kişi Velid bin Ukbe olarak geçiyor. Fahrettin Razi müfessir ise orada Velid bin Ukbe'nin bir mümin olduğunu, ayetteki fasık kelimesinin kafir anlamına geleceğini, dolayısıyla bu rivayetleri ona göre değerlendirmek lazım geldiğini söylüyor. Biraz tabi teknik bir alana giriyor Fahrettin Razi. Fakat bütün bu değerlendirmeler sonucunda biz şunu hemen söylememiz gerekiyor. Yani orada Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ı ve etrafındaki müminleri yanlış bir karar almaya ve haksızca bir topluma, bir kabileye savaş açmaya ve saldırmaya sevk edecek bir olay yaşandığını ve burada da sebebin gelen haberin doğru olup olmadığını, onu getiren kişinin doğru söyleyip söylemediğini tam araştırmadan karar verilmesi sebebiyle olduğunu, dolayısıyla hem Efendimiz Aleyhisselam'ın hem de müminlerin bu tür hususlarda, yani siyasi konularda, savaş konularında, başka konularda daha dikkatli olması gerektiği hususunda ayet-i kerime açıkça bize hem talimat vermekte hem de bize bir yol göstermektedir. Biz bunu anlamış oluyoruz. Kıymetli dinleyenler, burada tabii bir diğer hususta Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın durumu burada o bizim dikkatimizi çekiyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam bir peygamberdi ama aynı zamanda bir beşerdi. Bunu devamlı Efendimiz bu ölçüyü ortaya koymuştur. Bana Allah Teala bir şey bildirdiği takdirde bilirim, bildirmezse bilemem. Özellikle böyle aklen bilinmeyecek hususlarda, böyle gaybi hususlarda olduğu gibi orada Efendimiz Aleyhisselam esas vahyin önemine dikkat çekiyor. Cenab-ı Hakk'ın kendisine gönderdiği o bilgilerin, ayetlerin önemine dikkat çekiyor. Ama zaman zaman da vahiy gelmediği yerlerde bir insan olarak, bir beşer olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın da böyle ikaza ihtiyaç duyacak şekilde beşer sıfatından hareketle durumların olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla dinde aslı olanın Kur'an-ı Kerim, haberi sadık, doğru bilgiler, buna işin aslının bunlar olduğu gerçeği ortaya çıkmış oluyor. Hatta bazen hukuku davalarda da Efendimiz bunu beyan ediyorlar, malumunuz. Buyuruyorlar ki herhangi bir iki kişi arasında bir muhasama, bir anlaşmazlık, bir dava söz konusu olduğu zaman onlar bana gelirler ve normalde haksız olan kişiyi kendi davasını, iddiasını güçlü cümlelerle ve güzel ifadelerle savunabilir. Diğer haklı olan kişi o konuşması zayıftır, muhakemesi zayıftır ve kendi iddiasını ortaya koyma, dinlendirmede zayıf kalabilir. Ve neticede de o davasını iyi savunan, iyi gereçleri ortaya koyan, güzel konuşan, ikna edici konuşan kişiyi lehine belki de ben karar verebilirim. Böyle yapmayın. Eğer haksızsanız kendinizi savunmayın. Hak neyse onu söyleyin, doğru söyleyin diye ikazlar var Efendimiz Aleyhisselam'ın. Hatta bundan hareketle de ulemamız nahnu nahkumu bizzavahir vallahu ya'lemu serair. Biz zahire göre hüküm veririz ama insanların gizli halleri, kalplerindeki niyetleri onlar Allah'a aittir, Allah bilir diye ikaz ettiğini görüyoruz. Hatta Efendimiz Aleyhisselam böyle yaparsanız, ben de haksıza haklı muamelesi yaparsam, davayı onun lehine sonuçlandırırsam ve ona haksız olduğu halde bir şeyi almasına karar verirsem, ona cehennemden bir, ateşten bir parça vermiş olurum. Orada suç hakimin değil, çünkü hakim bütün şeyleri o zahir durumuna dikkate alarak hüküm veriyor. Suç haksız olduğu halde kendisini haklı göstermeye çalışan kişi de. Bir de burada şunu görüyoruz. Yani o olayla ilgili eğer Cenab-ı Hak, ey kulum burada işte şu kişi haklı, şu haksız diye bir ayet geldiğinde takdirde de Efendimiz de çoğu zaman gizli olan hali bilmesi mümkün olamıyordu. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 105'ten işte 113. ayet-i kerimeye kadar bir bölüm vardır. O bölümde Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın bir Yahudi ile bir Müslümanın mahkemeleşmesi veyahut da bir davayı getirmeleri üzerine Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın Yahudi aleyhine, Müslümanın lehine hüküm verme noktasına gelmişken, ki normalde Yahudi haklı, Müslüman haksız gelmişken ayetler geliyor ve Efendimiz Aleyhisselam'ı bu konuda o Müslüman görünümündeki münafık haksızdır, aman onun lehine karar verme, Yahudi haklıdır, haklıdır, aman onun Efendimiz lehine karar ver diye ikazlar geldiğini orada da görebiliyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, burada bu okumuş olduğum ayet-i kerimelerde bir kısım üzerinde durulacak ve bizim de hoşumuza gidecek, bize yol gösterecek bazı incelikler var. Geçenki programda Hucurat Suresinin baş tarafından da bazı ayetleri sizinle paylaşmıştım. Bu ayetleri okuduğumuz, ayetlerin dahil olduğu sure Hucurat suresidir. Ve bu sureye Suretul Ahlak, Suretul Adab, Ahlak ve Adab suresi de denilmektedir. Çünkü surede birçok güzel ahlakı beyan etmektedir. Bu surenin 5 yerinde, 5 ayet-i kerime ey iman edenler diye başlıyor. ve her defasında da güzel ahlaktan birine işaret ediliyor. Tekrar edecek olursak, bu iki ayet-i kerimeyi daha önce görmüştük ama kısaca biraz cümleyi tekrar edecek olursak, birincisinde Allah'ın ve Cenab-ı Hakk'ın temsilcisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerine itaat etmenin gerekli ve vacip olduğu beyan edilmişti. O konuşup bir görüş beyan etmeden önce konuşmak, görüş beyan etmek yasaklanmıştı. Ve ne derse Efendimiz aleyhisselam onun tutulması gerektiğini beyan etmişti. İşte ey iman edenler, Allah ve Resulünün huzurunda söz ve işte ona, onun önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Çünkü Allah hakkıyla işiten her şeyi bilendir. Ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Dolayısıyla bu surede ey iman edenler diyerek bize öğretilen birinci ahlak ve adab ve emir, Resulullah'ın emrine itaat etmek ve kesinlikle onun hukukuna dikkat etmek, o konuşmadan önce konuşmamak, o görüş beyan etmeden önce de görüş beyanında bulunmamak. İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı hürmet ve saygıda bulunmak farzdır. Onu Cenab-ı Hak bizden istemek nedir? Ve onun huzurunda yüksek sesle konuşmamalıdır. Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinden yüksek çıkarmayın. Ona sözle birbirinize bağırdığınız gibi bağıra konuşmayın. Böyle yaparsanız farkına varmadan amellerin boşa gider. İkinci öğrettiği edep bu sürenin bu. Müslüman peygamberine karşı son derece hürmetli, saygılı ve edepli olacak. Peygamberi konuşurken, ondan bahsederken, onunla ilgili her hususta o imanın, o saygının, edebin eserleri Müslümanın halinde, kalinde, sözünde, dilinde ortaya çıkacak. Hatta Allah korusun, yani böyle bir Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ona hürmette, saygıda insanın bilinçli olarak böyle bir eksik davranması veya onu Allah korusun böyle bir hafife alma, onunla ilgili tenkit, böyle uygun olmayan bir şeyde bulunma, iman noktasında da kişiye zarar verebileceği ve bunun da sonunda bütün amellerinin boşa çıkabileceği ikazı yapılıyor. Üçüncü, ey iman edenler diye başlayıp da bize öğretilen edep veyahut da prensip, haberlerin sıhhati hususunda tahkikat yapmak lazımdır. Bozguncu ve fasık kimselerin sözlerine itimat edilmemelidir. Ey iman edenler, eğer bir fasık size bir haber getirirse onu tahkik edin, doğru olup olmadığını iyice araştırın. Ayette bunu söylemektedir. Dördüncü bir ayete yine ey iman edenler diye başlıyor ve burada da halkı alaya almak, insanlara küçük düşürücü isim ve lakaplar takmak, onlarla dala geçmek, onları kınamak yasaklanıyor. Çünkü Allah Teala ayet-i kerimede ey iman edenler, bir kavim diğer bir kavim ile alay etmesin. Olur ki alay edilenler Allah ininde kendilerinden daha hayırlıdır. Kadınlar da kadınları eğlenceye, alaya almasın. Olur ki eğlenceye alınan kadınlar kendilerine alay edenlerden daha hayırlı olabilir. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir diye bu ayet-i kerimede de özetle insanları maskaraya almak, alaya almak, küçük düşürücü, onlara isim takmak ve kınamak da yasaklanmış oluyor. Yine ey iman edenler diye başlayan ayet-i kerimede gıybet, suizan, tecessüs ve benzeri kötü huylar yasaklanıyor. Ey iman edenler, zannın birçoğundan kaçının, çünkü bazı zanlar vardır ki günahtır, suizan. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Kiminiz de kiminizi arkasından çekiştirmesin. Sizden herhangi biriniz ölü kardeşin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'tan korkun. Çünkü Allah tevbeleri kabul edendir. Çok esirgeyicidir. Dolayısıyla buradaki ayet-i kerimeler, 5 tane ayet bu surede ey iman edenler diye başlıyor ve böyle bizim müminlere karşı, peygamberimize karşı, kendi aramızdaki bütün ilişkilerimizde nelerden sakınmamız, neleri yapmamız gerektiği noktasında bizi bu ayetler aydınlatıyor. Bize İslam ahlak ve adabını öğretmiş oluyor. Ayet-i kerimedeki ikinci incelik, kıymetli dinleyenler, tabi Kur'an-ı Kerim'de 88 ayet-i kerimede ey iman edenler diye hitap geliyor müminlere, biz Müslümanlara. Bu hitabı tüm muhatapları, ey iman edenler hitabının muhatapları, gelecek olan emir ve hükümlerin ehemmiyeti hususunda uyarmaktadır. Muhatapları iman ile vasıflandırmak, bak siz efendim bu gelen hitabın Allah'ın hitabı olduğunu, bu gelen ayetin Allah'ın ayeti olduğunu, bu dinin bir emri olduğunu siz ne yapıyorsunuz? Biliyorsunuz ve bunu inanmış durumdasınız, tasdik etmiş durumdasınız. Yani size tekrar efendim önce buna iman edin sonra bunu yapın demiyoruz. Siz zaten bunun iman ve tasdik yönünü halletmiş durumdasınız. Dolayısıyla muhataba böyle ey iman eden sen müminsin, imanlısın diye bu şekilde onu vasıflandırmak, gelen emirlerin aynen yerine getirilmesini, ihlal etmekten kaçınılmasını bildirmek anlamına gelmektedir. Onun için ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak bir emri verirken başından ya iman edenler diyor veya sonunda bunu şöyle şöyle yapın. İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir. Eğer siz Allah'a ve ahirete iman ediyorsanız böyle yapın. Yani Allah'ın şu emrini yerine getirin. İşlerinizi Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine göre yapın. Şöyle şöyle yapın. Orada bu emrin bağlayıcılığını ve mutlaka yapılması gerektiğini sağlamak üzere Cenab-ı Hak bunu Allah'a ve ahirete imanla birlikte zikrediyor. Dolayısıyla bu da müminler bu noktada yani yapsam da olur, yapmasam da olur gibi böyle bir tercih hakkı bırakılmıyor. Müminsen yapacaksın. Ama yani imanında bir problem varsa, ne bileyim doğru mu yanlış mı diye böyle bir sallantı ve tereddüt varsa, o zaman sen bilirsin gibi. Burada da emirlerin yaptırılması noktasında bu ifadenin oldukça önemli yeri ve önemi bulunmaktadır. Yine ayet-i kerimedeki eğer bir fasık size bir haber getirirse ifadesi, İnce'ekum fasıkun bi nebeyin, yani herhangi biri demiyor, yani bir mümin demiyor, bir Müslüman demiyor, yani fasık kelimesi kullanılıyor. Fasık kelimesinde Kur'an-ı Kerim'de farklı kullanımları var. Cenab-ı Hak onu demin Fahrettin Razi'nin arz ettiği gibi çoğu yerde kafir anlamında kullanıyor. Sadece ameli olarak yoldan çıkan değil, aynı zamanda itikadi olarak da yoldan çıkan anlamında o fasık kelimesini kullanıyor. Ama bir kısım ayetlerde de imanı olduğu halde ameli bakımdan yanlışlar bulunan dolayı fasık ismi alanlar da var. Bu kelimenin kullanıldığı ayete göre anlamı değişebiliyor. Bu da olağan bir şeydir, olabilecek bir şeydir. Şimdi burada bir fasık size haber getirirse buyurulması, müminlerin her zaman uyanık olmalarını ve duydukları her haberi kaynağını araştırmadan kabul etmemelerini bize bildiriyor. Bu, yani bu ayette bahsedildiği, ya Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın bir kavme, bir kabileye savaş açmasını gerektirecek derecede büyük nispette, büyük oranda bir efendim olabileceği gibi, bu kendi aramızdaki daha böyle küçük meselelerde, ikili ilişkilerde bile yine eğer bizim birisi hakkında suizan beslememizi, yanlış bir şey yapmamızı, ona karşı tavır almamızı gerektirecek haberlerde bile, en küçük haberlerde bile yine ayetteki bu emri dikkate almamız ve onun kaynağını araştırmadan da onu kabul etmemiz bize önerilmiş olmaktadır. Şimdi ayette fasık kelimesinin bir de nekir olarak kullanılıyor ve eğer kelimesiyle başlıyor ayet-i kerime, böyle haberlerin nadir görüleceğinde bir işaret olarak da gelebilir. Normalde Müslümanlar arasında Müslüman doğru sözlü olduğundan dolayı Müslüman yalan söylemez. Efendimiz Aleyhisselam işte Müslümanlarla alakalı, müminle alakalı şunlar belki efendim müminden sadece olabilir ama yalan, hayır. Mümin yalan söylemez ve yalanla alakalı da kesinlikle imanla bağdaşmaz diye ikazlar var Efendimiz Aleyhisselam'ın. Şimdi ayet-i kerimede şayet in şayet diye, bir de fasık diye kullanılması bu tür haberlerin Müslüman toplumlarda böyle ikide bir vuku bulmayacağını, müminlerin bu noktada çok dikkatli olabileceğini aslında bize göstermektedir. Buna göre ayetin manası, müminlerin asıl vasıfları doğru sözlülüktür. Eğer müminler arasından bir fasık çıkarsa onun haberini tahkik edin olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı ahlaken öylesine yücelmişlerdi ki kimse onlara böyle yalan haber vermeye cesaret edemezdi. O toplumun hali böyleydi ve ayet-i kerimede de bunun çok yaygın olmadığı işaret ediliyor. Yani istisna olarak zaman zaman böyle şeyler vuku bulur diye belirtiliyor. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, bu tabi Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın teşkil ettiği o Medine'de o Müslüman toplumda gerçekten yani iman, sadakat, doğru sözlülük, emniyet, güven, onlar yani şaha kalkmıştı. Yani faziletin zirvesini o toplum yaşıyordu. Ve buradaki efendim incelikte o toplumda kolay kolay Resulullah'a birisinin girip de yalan haber verme ihtimalinin düşüktüğünü bize gösterebiliyor. Fakat şimdi içinde yaşadığımız topluma baktığımız zaman burada bunun böyle olmadığını ve işte diyelim ki gazeteler, televizyonlar, haberler, şunlar bunlar, bütün bunlarda yani her türlü kişinin haber verebildiğini, yalan yanlış haberler verebildiğini, hatta yalan haberler uydurarak onu piyasaya sunabildiğini ve bu büyük karışıklara yol açtığını, hatta devletler arası ilişkilerde bile bu tür yalan uydurma haberlerin problemlere yol açtığını ve çokça bununla karşılaştığımızı görüyoruz. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Dolayısıyla meselenin böyle yani fasık veya eğer çok az gibi ihtimali bazı toplumlarda, bazı yerlerde bu değişebilir. Maalesef bizim toplumumuzda da o tür yalan haberlerin çokça olduğunu görüyoruz. Yani siyasi olaylarla ilgili olabilir, başka şeyle ilgili olabilir. Şimdi isim vermeyeceğim ama yaşadığım bir hadiseyi nakletmek istiyorum bu ayet-i kerime ile ilgili. Bir yani gazetede çalışan, gazetenin ismi vermeyeceğim, bir yolculukta yanına oturan bir arkadaşın işte bir gazetede muhabir olduğunu söylemişti. Biraz konuştuk. Biraz İslam düşmanlığı yapan da bir gazeteydi. Delikanlı şunu bana itiraf etti. Ben ilahiyatçı olduğumu falan söyleyince dedi ki hocam Allah beni affetsin dedi. Bize patronlarımız vazife veriyorlar. Şununla ilgili şöyle şöyle haberler yapacaksınız diye. Görüntüsüyle, haberiyle, şununla bununla. Ama tamamen hayali, tamamen gerçek dışı böyle haberler yapıyoruz. Böyle haberler yayınlıyoruz. Bu haberleri de biz servis ediyoruz. Bizim durumumuz ne olacak diye delikanlı bir endişesini bize dile getirmişti. Dolayısıyla kıymetli dinleyenlerim, hangi meslek sahibi olursak olalım, ne yaparsak yapalım, buradaki ayet-i kerimenin yani iki türlü yönü var. Bir, yani fasık olup da insanları kandıracak, insanları kötülüğe sevk edecek yalan haber üretmek, o başlı başına büyük bir cürüm, suç. Ondan kesinlikle kaçınmak lazım. Bir işin bu tarafı özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Yapanların da buna vazgeçmesi lazım. Çünkü büyük bir hukuksuzluk, büyük bir tecavüz, hakka tecavüz söz konusu burada. İkinci olarak da bir Müslüman olarak şahsımızla ilgili olabilir, ailemizle ilgili olabilir, bir kurumda çalışıyorsak kurumla ilgili olabilir, bir siyasi kimliğimiz varsa onunla ilgili olabilir. Buralarda bize ulaşan haberlerin tahkiki noktasında bu ayet-i kerimeyi esas almamız lazım. Ve fakire göre bu ayet-i kerime bütün televizyonların, radyoların, gazetelerin, dergilerin haber niteliği taşıyan ve bununla ilgilenen bütün kurum ve kuruluşların belki kapısına böyle yazılacak serlevha ayet olarak bunu böyle olması gerektiğini düşünüyorum değerli dinleyenlerim. Kıymetli dinleyenler, tabii bu ayet-i kerimenin ifade ettiği çok farklı ahkam var. İşte adil bir adamın haberi kabul edilir mi? Şehadetle rivayette sahabilerin burada söz konusu bir sahabeden de bahsediliyor. Bunun adaletini araştırmak gerekir mi? Fasık ve bidat ehlinin şehadet kabul edilir mi gibi, yani o noktalarda epey ayetin ifade ettiği ahkam var. İnşallah bu ahkamı da önümüzdeki programımızda inşallah Murat Kaya Bey hocamız da teşrif ederler ve beraberce o konuları izah etmeye çalışırız. Programın sonuna gelmişken ben değerli dinleyenlerimi tekrar hürmetlerimle, muhabbetlerimle selamlıyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.